Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 15. ayrım. Er ya da geç kendimi artık aramıza koskoca bir kıta girmiş olan Nila'yı düşünürken bulurdum. Saçlarının yumuşacık parıltısını, ayağını sallayış biçimini, sandalete çıplak topuğuna değerken çıkan ve yaktığı sigaranın hışırtısına karışan sesi zihnimde canlandırırdım. Sırtının kapsini, göğsünün kabarıklığını düşünürdüm. Yeniden onun yakınında olmanın, onun kokusuna bulanmanın, elime dokunduğunda yüreğimde başlayan o tanıdık çarpıntının özlemini çekiyordum. Bana yazmaya söz vermişti ancak yıllar geçmişti ve muhtemelen beni çoktan unutmuştu. Yine de şu an yalan söylemeyecek ve postacının eve her gelişinde içimin ani bir umutla kabardığını yatsımayacağım. Bir gün yine Paman'daydık. Çimenlerin üzerine oturmuş, satranç tahtasını inceliyordum. Bu yıllar sonraydı. 1968'de Süleyman'ın annesinin ölümünden bir yıl sonra Bay Beşir'le ağabeyinin baba olduğu, İdris ve Timur adını verdikleri birer oğul sahibi oldukları yıl. İki minik kuzenle sık sık karşılaşıyordum. Anneleri onları pusetle mahallede ağır ağır dolaştırırdı. O gün Süleyman uyuyup kalmadan önce satranç oynamaya başlamıştık. Onun yaptığı saldırgan açılış hamlesinin ardından eşitliği sağlamanın bir yolunu bulmaya çalışıyordum. "Söylesene, kaç yaşına geldin Nebi?" dedi. "Eh, 40'ı geçtim," dedim. "Bu kadarından eminim." "Düşünüyordum da, evlenmen lazım," dedi. "Hala yakışıklıyken, saçların kırlaşmaya başladı bile." Birbirimize bakıp gülümsedik. Kız kardeşim Masumen'in de hep aynı şeyi söylediğini anlattım. 1947'de, 21 yıl önce beni işe aldığı günü anımsayıp anımsamadığımı sordu. Tabii ki anımsıyordum. Bahtadi konutundan birkaç sokak ilerideki bir evde çalışmaktaydım. Gayet mutsuz bir ahçı yamağıydım. Onun bir ahçı aradığını duyunca, onunki evlenip buradan ayrılmıştı, bir öğleden sonra doğruca evine gitmiş, bahçe kapısının zilini çalmıştım. "Fevkalade kötü bir ahçıydın," dedi Süleyman. "Şimdi harikalar yaratıyorsun Nebi. Ama o ilk yemeğin yok mu, Tanrım? Ya direksiyona geçtiğin o ilk gün? Bir yerime inme inecek sandım." Durdu, kendi şakasına kendisi şaşırıp kıkır kıkır güldü. "Bu benim için tam bir şok olmuştu, Bay Marcos. Gerçekten, çünkü Süleyman bunca yıldır ahçılığımdan da şoförlüğümden de bir kez olsun yakınmamıştı." "O zaman neden işe aldınız beni?" Yüzünü bana çevirdi. "Çünkü içeriye girdiğin an hayatımda bundan daha güzel birini görmedim," diye düşündüm. Gözlerimi aşağıya satranç tahtasına indirdim. "Seninle tanıştığımda bizim, seninle benim denk olmadığımızı, istediğim şeyin imkansız olduğunu biliyordum. Yine de sabah yürüyüşlerimiz, araba gezintilerimiz vardı. Bunların bana yettiğini iddia etmeyeceğim ama hiç yoktan, sensiz olmaktan iyiydi. Yakınında olmakla yetinmeyi öğrendim." Durakladı, sonra ekledi. "Nebi, sana neyi anlatmaya çalıştığımı az çok anlıyorsun sanırım. Anladığını biliyorum." Bir türlü gözlerimi kaldırıp yüzüne bakamıyordum. "Bir kereliğine olsa da sana söylemem gerekiyor Nebi. Seni uzun, çok uzun bir zaman sevdim. Lütfen kızma bana." Başımı hayır anlamında salladım. Dakikalarca ikimiz de tek kelime etmedik. Söyledikleri, bir ömür boyu bastırılmış o acı, asla yaşanmamış o mutluluk aramızda bir süre soluk alıp verdi. Sonunda, "Şimdi bunları söylüyorum ki," dedi, "gitmeni neden istediğimi anlayasın. Git, kendine bir eş bul, kendi aileni kur Nebi, herkes gibi. Bunun için hala vaktim var." "Şey," dedim sonunda, gerginliği biraz sululukla yumuşatmak amacıyla, "belki dediğini yaparım." "O zaman çok pişman olursun ama. Alt bezlerini yıkamak zorunda kalan zavallı piç kurusu da öyle. Hep şakaya vurursun zaten." Yeşilimsi gri bir yaprağa usul usul tırmanan böceği izledim. "Benim yüzümden burada kalma Nebi. Sana söylediğim bu işte. Benim yüzümden kalma. O senin hüsnü kurunton." "Yine mi şaka?" dedi bezgince. Yanlış anlamış olsa da sesimi çıkarmadım. Bu sefer şaka yapmıyordum. Kalmamın nedeni artık o değildi. Başlarda öyleydi, evet. Başta Süleyman'ın bana ihtiyacı olduğu için, bütünüyle bana bağımlı olduğu için kalmıştım. Daha önce bir kez bana ihtiyacı olan birinden kaçmıştım ve buna hala pişmandım. Duyduğum pişmanlık ölünceye kadar da sürecek. Aynı şeyi tekrar yapamazdım. Ancak kalış nedenlerim zamanla yavaş yavaş fark edilmeksizin değişmişti. Değişimin nasıl, ne zaman gerçekleştiğini bilemiyorum Bay Marcos. Fakat artık kendim için kaldığımı söyleyebilirim. Süleyman, evlenmem gerektiğini söylemişti ancak işin aslı, hayatıma şöyle bir bakmış ve insanların evlilikte aradığı her şeye çoktan sahip olduğumu anlamıştım. Huzurum, yoldaşım, bana kucak açan, sevildiğim, ihtiyaç duyulduğum bir yuvam vardı. Bir erkek olarak hissettiğim fiziksel dürtüleri ise, gerçi yaşım ilerledikçe daha seyrek, daha gevşek bastırır olmuşlardı. Daha önce bahsettiğim gibi bir şekilde hallediyordum. Çocuklara gelince, her ne kadar çocukları çok sevsem de, baba olma güdüsünü içimde hiç hissetmemiştim. Madem katırlık edip evlenmeyi kabul etmiyorsun dedi Süleyman, o zaman senden bir şey isteyeceğim. Yalnız tek bir şartım var. İstediğimi daha duymadan kabul edeceksin. Benden bunu isteyemeyeceğini söyledim. Ama istiyorum işte. Başımı kaldırıp yüzüne baktım. Hayır diyemezsin dedi. Beni çok iyi tanıyordu. Çarpık çarpık gülümsedi. Sözümü verdim. O da istediğini açıkladı. Bunu izleyen yıllarla ilgili size ne söylesem ki Bay Marcos? Bu kuşatılmış ülkenin yakın tarihini çok iyi biliyorsunuz. O karanlık günleri yeniden deşmeye hiç gerek yok. Sırf yazma fikri bile beni yoruyor. Dahası bu ülkenin çektiği acılar daha şimdiden yeterince kaydedildi. Üstelik benden kat be kat bilgili ve kıvrak kalemler tarafından. Her şeyi tek bir sözcükle özetleyebilirim. Savaş. Daha doğrusu bir savaşlar silsilesi. Bir değil, iki değil, bir sürü savaş. Küçüklü büyüklü, haklı haksız. Oyuncu kadrosunu yer değiştiren sözde kahramanlarla hainlerin oluşturduğu, gelenin gideni arattığı, her yeni kahramanın bir önceki haini fena halde özlettiği savaşlar. Adlar değişti. Simalar da öyle. Bütün o anlamsız kan davaları, kara mayınları, bombardımanlar, roketler, yağmalar, tecavüzler ve cinayetler için hepsinin suratına tükürüyorum. Yeter. Görevim hem fazla büyük hem de fazla tatsız. O günleri zaten birebir yaşamış biri olarak, bir de bu sayfalara yeniden uzun uzun canlandırmaya hiç niyetim yok. O dönemden elimde kalan tek hayırlı sonuç, artık yetişkin bir kadın olan küçük Beri konusunda kendimi azıcık da olsa temize çıkarmış olmam. Bütün bu katliamlardan uzakta, güvende olduğunu bilmek vicdanımı rahatlatıyordu. 1980'ler Bay Marcos, bildiğiniz gibi, Kabil için o kadar da korkunç değildi. Zira çatışmaların çoğu taşrada olup bitmekteydi. Yine de bir kaçış dönemiydi. Mahallemizdeki ailelerin çoğu eşyalarını toplayıp ülkeden ayrıldı. Batıda bir yerlere yerleşme umuduyla Pakistan ya da İran'a gitti. Bay Beşiri'nin vedalaşmaya geldiği günü dün gibi hatırlıyorum. Elini sıktım, iyi dileklerimi ilettim. Artık 14'üne basmış olan oğlu İdris'le de vedalaştım. Uzun boylu, leylek bacaklı, uzun saçlı oğlanın ayva tüyü bıyıkları terlemeye başlamıştı bile. İdris'e onu ve kuzenini sokakta uçurtma uçururken, futbol oynarkenki görüntülerini çok özleyeceğimi söyledim. Kuzenleri yıllar sonra yeniden gördüğümüzü siz de hatırlıyorsunuz Bay Marcos. 2003 baharında iki yetişkin erkek olarak evinizde verdiğiniz davete gelmişlerdi. Savaşın kent sınırları içinde de patlak vermesi 1990'ları buldu. Kabil, analarının karnından elinde Kalaşnikov'la çıkmış gibi görünen adamların avucuna düştü. Kendi kendine görkemli ünvanlar vermiş, tepeden tırnağa silahlı bir vandallar sürüsü. Roketler uçuşmaya başlayınca Süleyman eve kapandı. Dışarı çıkmayı reddetti. Evin duvarları dışında neler olup bittiğini öğrenmeye kesin kes yanaşmıyordu. Televizyonun fişini çekti. Radyoyu bir kenara bıraktı. Gazetelere elini sürmüyordu. Benden eve savaşla ilgili haber getirmememi istedi. Kimin kimle savaştığından, kimin kazandığından, kimin kaybettiğinden doğru dürüst haberi yoktu. savaşı inatla yatsıdığı sürece onun da kendisine dokunmayacağını umuyordu sanki. Tabii ki umduğu olmadı. Yaşadığımız sokak bir zamanlar öylesine sakin, dingin ve pırıl pırıl olan yer şimdi bir savaş bölgesine dönüşmüştü. Her ev kurşunlardan nasibini alıyordu. Tepemizde roketler vızıldıyordu. Bombalar sokağın her tarafına düşüyor, asfaltta koca koca çukurlar açıyordu. Geceleri havada uçuşan, kırmızılı beyazlı kurşun izleri gün doğumuna kadar sürüyordu. Bazı günler çektiğimiz eziyet bir süreliğine son buluyor, birkaç sessiz saat geçiriyorduk ama sonra silah sesleri, her yönden gelen yaylım ateşleri başlıyor, sokaktaki insanlar çığlık çığlığa kaçışıyordu. 2002'de bu evi ilk gördüğünüzde tanık olduğunuz hasarın çoğu işte o dönemin eseridir Bay Marcos. Tamam, geçen zamanın ve ihmalkarlığında etkisi vardı elbette. Artık yaşlı başlı bir adamdım ve eve eskiden gösterdiğim özeni, bakımı sürdürecek halim kalmamıştı. Ağaçlar ölüp gitmişti. Yıllardır meyve vermiyorlardı. Çimenlik sararmış, çiçekler yok olmuştu. Ama bir zamanların bu güzelim evine en gaddar davranan savaş oldu. Yakınlardaki patlamalar camları indirdi. Bir roket bahçenin doğu tarafındaki duvarı unufak etti. Nilay'la uzun sohbetler yaptığımız verandanın yarısını da öyle. Bir el bombası çatıyı deldi. Kurşunlar duvarları delik deşik etti. Bir de o yağmalamalar Bay Marcos. Milisler eve istedikleri gibi dalıyor, canlarının çektiğini alıyorlardı. Mobilyaların çoğunu, tabloları, Türkmen halılarını, heykelleri, gümüş şamdanları, kristal vazoları alıp götürdüler. Banyo tezgahlarındaki gevşek lapis fayansları bile söktüler. Bir sabah adamların holden gelen sesine uyandım ve bir takım Özbek milislerin ellerindeki hançerlerle merdivendeki halıyı koparıp aldıklarını gördüm. Öylece durup seyrettim. Ne yapabilirdim ki? Bir ihtiyarın daha kafasına kurşunu sıkmak onlar için mesele miydi? Ev gibi Süleyman'la ben de aşınmaktaydık. Gözlerim bozulmuştu. Çoğu gün dizlerimin sancısından duramıyordum. Kabalığımı bağışlayın Bay Marcos ama işemek dahi bir dayanıklılık sınavına dönüşmüştü. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere yaşlılık Süleyman'ı benden daha kötü çarpmıştı. Ufaldı, zayıfladı, insanı irkiltecek kadar güçsüzleşti. İki kez az kaldı ölüyordu. İlki Ahmet Şah Mesut'la Gülbettin Hikmet Yar'ın güçleri arasındaki savaşın en kızıştığı, sahipsiz cesetlerin sokaklarda günlerce kaldığı dönemde. Süleyman, zatürreye yakalanmış, doktor nedenini tükrüğünün ciğerlerine kaçmasına bağlamıştı. Her ne kadar doktorlar da yazdıkları ilaçlarda kara borsaya düşmüş olsa da, Süleyman'ı ölümün eşiğinden döndürmeyi başardım. Belki her gün eve kapanmaktan, devamlı burun buruna olmaktan, o sıralarda sık sık kavga ediyorduk. Tıpkı evli çiftler gibi. Genellikle eften püften şeyler için hararetli, inatçı tartışmalara girişmekteydik. Bu hafta fasulye pişirdin ya, hayır pişirmedim. Evet pişirdin, pazartesi günü. Bir önceki gün kaç kez satranç oynadığımıza dair çekişiyorduk. Güneşte ısınacağını bile bile suyunu illa pencerenin pervazına koymam şart mıydı? Neden lazımlığı istemedin Süleyman? İstedim, 100 kere seslendim sana. Şimdi bana ne diyorsun yani, sağır mı, tembel mi? Seçim yapmaya gerek yok, her ikisinde diyorum. Bütün gün yatan birinin bana tembel demesi de yüzsüzlüğün dik alası yani. Vesaire vesaire. Ona yemek yedirmeye çalıştığımda başını sağa sola çevirirdi. Ben de onu yalnız bırakır, çıkarken kapıyı güm diye çarpardım. Bazen itiraf etmeliyim ki onu bile isteye kaygılandırırdım. Evden çıkıp giderdim. Nereye gidiyorsun diye haykırdığında cevap vermezdim. Temelli gidiyormuş numarası yapardım. Elbette yalnızca sokağın aşağısına doğru gidip bir sigara içerdim. İleri yaşlarda edinilen yeni bir alışkanlıktı ama sadece sinirliyken içiyordum. Bazen dışarıda saatlerce kalırdım. Eğer tepemi gerçekten attırmışsa hava kararıncaya kadar. Ama her seferinde geri dönerdim. Tek sözcük etmeden odasına girer, yataktaki pozisyonunu çevirir, yastıkları kabartırdım. Bu arada ikimiz de gözlerimizi kaçırır, dudaklarımızı büzer, barış hamlesini karşıdan beklerdik. Sonunda Taliban'ın gelmesi kavgaları bitirdi. O sert, keskin yüzlü, kara sakallı, gözleri sürmeli, kırbaçlı genç adamların. Onların acımasızlıkları, aşırılıkları da güzelce belgelendi. Dolayısıyla bir de onların yedikleri haltları sayıp dökmeye gerek görmüyorum Bay Marcos. Ancak şunu söylemeliyim ki, Kabil'i ele geçirdikleri yıllar, ironik bir biçimde benim için bir paçayı kurtarma dönemi oldu. Nefretlerinin, fanatizmlerinin aslan payını gençlere, özellikle de zavallı kadınlara yönelttiler. Bense yaşlı bir adamdım. Onların rejimine verdiğim başlıca ödün sakal bırakmak oldu. Buysa açıkçası beni her gün tıraş olma derdinden kurtardı. Artık resmen ortada nevi diye soludu Süleyman bir gün yattığı yerden. Yakışıklılığından eser kalmadı. Bir peygambere benziyorsun. Sokaklarda Taliban, otlayan bir inekmişim gibi yanımdan geçip gidiyordu. Buna benim de katkım oluyordu. Göze batmamak için dilsiz, ben bir ifade takınıyordum. Nila'yı ellerine geçirselerdi ona neler yaparlardı diye düşündükçe tüylerim ürperiyordu. Bazen onu bir partide çıplak kolları, ince uzun bacaklarıyla, elinde bir şampanya kadehi gülerken gözümün önüne getirdiğimde onu tamamen kafamdan uydurmuşum duygusuna kapılıyordum. Sanki o gerçek anlamda hiç var olmamıştı. Sırf Nila değil, Peri, genç ve sağlıklı bir Süleyman, hatta hep birlikte yaşadığımız o zaman, o ev, hiçbiri gerçek değildi sanki. Sonra, 2000 yılının bir yaz sabahı, elimde tepsi, Süleyman'ın odasına girdim. Ona yeni pişmiş ekmekle çay götürüyordum. Bir terslik olduğunu derhal anladım. Soluk alıp verişi kesik kesikti. Yüzündeki sarkma, gevşeme her zamankinden de çok belirginleşmişti. Konuşmaya çalışınca boğazından ancak fısıltı sayılabilecek vıraklamalar çıktı. Tepsiyi bırakıp yanına koştum. Hemen doktoru çağırıyorum Süleyman dedim. Dayan, seni iyileştireceğiz, her zamanki gibi. Gitmeye hazırlandım ama başını şiddetle sallıyordu. Sol elinin parmaklarıyla beni yanına çağırdı. Eğildim, kulağımı ağzına yapıştırdım. Bir şeyler söylemek için defalarca girişimde bulunduysa da hiçbir anlam çıkaramadım. Kusura bakma Süleyman dedim. Ama gidip doktoru bulmalıyım, merak etme, geç kalmam. Yeniden başını salladı. Bu kez yavaşça, katarak yüklü gözlerinden yaşlar sızıyordu. Ağzı açıldı kapandı. Kafasıyla başucu sehpasını gösterdi. Oradan bir şey mi istediğini sordum. Gözlerini kapatıp başıyla doğruladı. En üstteki çekmeceyi açtım. Orada ilaçlardan, okuma gözlüğünden, eski bir kolonya şişesi, bir bloknotla yıllardır kullanmadığı kara kalemlerinden başka bir şey göremedim. Tam neyi bulmam gerektiğini soracaktım ki buldum. Bloknotun altındaydı. Üzerine Süleyman'ın o bozuk el yazısıyla adımı yazdığı bir zarf. İçinden çıkan kağıda tek bir paragraf yazmıştı. Okudum. Sonra yataktaki adama baktım. Çökmüş yakaklarına, kemikli yanaklarına, çukura kaçmış gözlerine. Bir kez daha işaret etti. Ona doğru eğildim. Soğuk, zahmetli, düzensiz soluklarını yanağımda hissettim. Kendimi toparlamaya çalışırken, kurumuş ağzında, çabalayıp duran dilinin sesini duydum. Bir şekilde, belki de mutlak ve son, irade gücüyle kulağıma fısıldamayı başardı. İçimdeki hava uçup gitti. Onun yerine boğazıma çöreklenen yumruyu zorladım. Birkaç sözcük çıkarabildim. Hayır Süleyman, lütfen. Söz verdin. Henüz değil. Seni sağlığına kavuşturacağım, göreceksin. Bunu da atlatacağız. Söz verdin. 15. ayrımın sonu. Sayfa 127. Devamı 16. ayrımda.